Ayrım 19. Kamp Ateşi Başında Kızılderili Efsaneleri ve Masalları. Richard Erdoes, Alfonso Ortiz. Sayfa 264. Hiawatha, Birleştirici. Iroquois. Hiawatha, Haiyon, Huwata, ırmakları yaratan kişi, devlet adamı, kanun koyucu, şaman ve birleştirici olarak akla gelir ve 1570 yılları civarında yaşamıştır. Bazı kaynaklara göre Mohawk'ta doğmuştur ve kendi kabilesi ilk zamanlarda öğretilerini özümsemedi diye onun Dagalara irtica etmiştir. Iroquois kabilelerini birleştirme çabalarına daha sonra yenilgiye uğrattığı ve intikam hırsıyla Hiawatha'nın kızını öldüren yenilmez reis Watatotaho tarafından karşı gelinmişti. Göklerin koruyucusu Taren Yawagon acı ve keder dolu bir büyük feryatla uykusundan uyanmış. Malikanesinden başını uzatıp şöyle bir yeryüzüne bakmış ve peşlerinde korkunç canavarlar ve insan yiyen devler insanların dehşet içinde inlediklerini görmüş. Fani kılığına bürünen Taren Yawagon derhal yeryüzüne inmiş ve küçük bir kızın elinden tutarak korku içindeki insanlara peşinden gelmelerini söylemiş. Yalnız kendinin bildiği yollardan tir tir titremekte olan sığınmacıları büyük bir ırmağın çıktığı yere götürmüş ve orada karınlarını doyurup uyumalarını söylemiş. İnsanları bir şekilde koruması altına aldıktan sonra Taren Yawagon tekrar küçük kızın elinden tutarak onları güneşin doğduğu yere doğru yola çıkarmış. Grup günler boyunca yürüyüp durmuş ve sonunda iki muhteşem ırmağın kesiştiği ve sularının beyazımsı serpintiler yaparak dev gibi kayaların üzerinden çağladığı bir yere varmış. Taren Yawagon burada durarak kendi ve tebaası için bir longhouse inşa etmiş. Kızılderililere has, beraberce kalınan, odasız, uzunlamasına bir tür çadır ya da kulübe. Uzun yıllar boyu orada oturmuşlar. Çocukları karınları tok, sırtları pek, orada büyüyüp yağlanıp semirmiş ve güçlü erkekler güzel mi güzel bayanlar olmuşlar. Derken göklerin koruyucusu Taren Yawagon fani olmuş ve insanları etrafına toplayarak sizler evlatlarım artık ortalığa dağılmalı ve büyük uluslar olmalısınız. Sizlerin yaz ormanlarının yaprakları uçsuz bucaksız suların kıyılarındaki çakıl taşları kadar çoğalmanızı sağlayacağım diye konuşmuş onlara. Ve tekrar küçük bir kızın elinden tutarak bütün insanları peşine takıp güneşin battığı yere doğru yola çıkmış. Uzun bir yolculuktan sonra harika bir ırmağın kenarına gelmişler. Taren Yawagon birkaç aileyi ötekilerden ayırarak onlardan burada bir longhouse inşa edip köy kurmalarını istemiş. Onlara sizler Tehavuroga bölünmüş dilliler diye anılacaksınız demiş. Ve sonra zaman içinde hepsi Mohawk olmuşlar. Ve onlara isim taktığı andan itibaren dilleri değişmiş ve insanların geri kalanını anlamadı olmuşlar. Taren Yawagon, Mohawk'lara avcılıkta kullansınlar diye köpeklerle beraber mısır, fasulye, ezme ve tütün vermiş. Onları ekip biçmeyi, mısırı ezip yemek yapmayı öğretmiş. Onlara orman yollarını ve avların yerini öğretmiş. Çünkü o uzun yıllar öncesinde insanların bunların hiçbirinden haberi yokmuş. Onları en iyi konu donanım sahibi yapıp yaşamın zorluk ve gereksinimlerini gösterdikten sonra Taren Yawagon tekrar küçük bir kızın elinden tutarak insanların geri kalanı ile birlikte gün batımına doğru tekrar yola düşmüş. Uzun bir yolculuktan sonra etrafı ormanlarla çevrili harika bir sulak vadide konaklamışlar ve o bir başka gruba köylerini burada kurmalarını söylemiş. Onlara yaşam için gerekli olan şeyler vermiş, bilmeleri gereken şeyleri öğretmiş ve onlara da etrafları büyük ağaçlarla çevrili olduğundan Neha Vretago, büyük ağaç halkı adını vermiş. Ve zamanla Onedia adını alan bu insanlar da isimleri takılır takılmaz başka bir dil konuşmaya başlamışlar. Sonra Taren Yawagon yine bir küçük kızın elini tutmuş ve hep gün batımına doğru insanların kalanlarıyla yola devam etmiş. Taren Yawagon'un, onun da Gaonoga adını taktığı bir dağa düşmüş yolları. Dağın eteklerinde daha başka ailelere bir longhouse yapmalarını söylemiş ve onlara da aynı armağanları sunmuş ve diğerlerini öğrettiklerini öğretmiş. Onlara başlarında yükselip giden engin dağın adını vermiş ve kendi dillerini konuşmalarını sağlamış. Ve bu insanlar Onondaga halkı olmuş. Yine yanındaki küçük bir kız Taren Yawagon insanları önüne katarak güneşin altında parıldamakta olan bir göle getirmiş. Gölün adı Goyogah'mış ve diğer grup insan da burada konaklayıp köylerini kurmuşlar ve zamanla Cayugas halkını oluşturmuşlar. Artık geriye bir avuç kadar insan kalmışmış ve Taren Yavagon bunları da alıp Ganunda Kuva adlı bir dağın eteklerindeki bir gölün kenarına getirmiş. Onlara Teho Ne Noy Hent, kapı bekçisi adını taktıktan sonra onları oraya yerleştirmiş. Onlar da kendi dillerine kavuşmuşlar ve o görkemli, heybetli Senekalar olmuşlar. İnsanların arasında göklerin koruyucusunun kendilerini seçtiği yerden hoşnut olmayanlar da varmış. Bunlar gün batımına doğru bütün ırmakların hepsinden daha büyük bir ırmağa, Mississippi diye bilinen ırmağa varana dek yollarına devam etmişler ve iki kıyı arasında bir köprü oluşturmuş olan yabani bir asmanın üstünden geçerek öbür kıyıya varmışlar ama son insan da karşıya geçtiği anda asma koparak ikiye ayrılmış. İşlerinden hiçbiri geri dönemediğinden ırmak batı ile doğunun insanını birbirinden ayrı bırakmış. Göklerin koruyucusu her halka ayrı bir özel armağan vermiş. Senekalara öyle hızlı bacaklar bahşetmiş ki avcıları bir geyikten hızlı koşarmış. Cayugalara kanoyu ve onu en azgın sularda ustalıkla kullanma becerisi vermiş. Onun dagalara sonsuzluğa uzanan kanunları ve büyük yaratıcının isteklerini anlamayı armağan etmiş. Oneidalara silah yapma ve sepet örme becerisini bahşederken, Mohawklara ok ve yaylarını kullanma ve avlarını tam kalbinden vurma becerisini vermiş. Taren Yavagon bir insanoğlu olarak insanların arasında yaşamaya karar vermiş. Her şekle girebilme gücüne sahip biri olarak insan olmayı seçmiş ve Hiawatha adını almış. Onun dagalar arasında yaşamayı yeğlemiş, bu kabilenin güzel kızlarından biriyle evlenmiş. Onların birlikteliğinden kızları, güzellikte ve kadınlıkta annesini geride bırakan Nihaha dünyaya gelmiş. Hiawatha öğretmekten ve öğütler vermekten asla vazgeçmemiş ama öğütlerinde barış ve uyumluluğu hepsinden üste tutmuş. Hiawatha'nın idaresi altında onun dagalar bütün kabilelerin önüne geçmişler ama göklerin koruyucusu tarafından kurulan bütün diğer halklar da çoğalmış ve gelişip refaha kavuşmuş. Kayın ağacı kabuğundan göz kamaştırıcı beyazlıkta ve sanki görünmeyen bir kuşun kanatları üstündeymiş gibi suların ve çayırların üzerinde süzülerek adeta uçan büyülü bir kanoyla yolculuk eden Hiawatha, halkların arasında gezerek onlara öğütlerde bulunmuş ve Manitoların ebedi kanunları uyarınca insanlar, hayvanlar ve doğa arasındaki dengeleri ayakta tutmuş. Bu yüzden her şey yolunda gidiyor, insanlar mutlu yaşıyorlarmış. Ama evrenin kanununda aynı zamanda mutluluğun acıyla, yaşamın ölümle, bolluğun yoklukla, düzenin düzensizlikle değişken olduğu gerçeği de vardır. Büyük göllerin ta arkalarından, kuzeyden bir yerlerden, vahşi evrensel yasadan haberi olmayan, cahil yabani kabileler çıka gelmiş. Bunlar ne ekip biçmeyi, ne sepet örmeyi, ne de toprağı pişirerek kapkacak yapmayı biliyorlarmış. Bütün bildikleri, ekenlere saldırıp onların emeğinin karşılığını el koymakmış. Vahşi ve acımasız olan bu yabancılar, dişleriyle kopararak eti çiğ çiğ yiyorlarmış. Onların işi savaşmak ve öldürmekmiş. Hiawatha'nın halkı üzerine bir çığ gibi çökmüşler ve gittikleri her yeri kırıp döküyor, arkalarında harabeler bırakıyorlarmış. İnsanlar tekrar yardım dileyerek Hiawatha'ya başvurmuşlar. O bütün kabilelere birlik olup kendisini beklemelerini öğütlemiş. Böylece beş kabile, vahşi kuzey insanlarının henüz ayak basmadığı büyük ve dingin bir gölün kıyısında yakılan büyük kamp ateşinin başında bir araya gelmiş. İnsanlar bir gün, iki gün, üç gün deyip Hiawatha'yı beklemiş. Dördüncü gün göz alıcı beyaz büyülü kanosu belirmiş uzaklardan, sislerin üzerinde süzülerek ve kayarak gelirken. Hiawatha baş tarafta oturmuş kanoyu sürerken tek çocuğu, kızı ise kış tarafta oturuyormuş. Kabilenin reisleri, yaşlıları ve bilge kişileri büyük koruyucuyu karşılamak üzere gölün kenarında bekleşiyorlarmış. Hiawatha ve kızı kıyıya çıkmışlar. Bütün karşılayıcıları kardeşim diyerek selamlayıp hepsiyle kendi dilinde konuşmuş. Birden korkunç bir gürültü kopmuş, yüzlerce ırmağın akışı, binlerce dev kanadın çırpışı gibi bir gürültü. İnsanlar korkuyla gökyüzüne çevirmişler bakışlarını. Bulutların arasından döne döne alçalarak gelen en iri kartallardan yüzlerce kez daha büyük, göklerin gizemli kuşuymuş ve her kanat çırpışı binlerce gök gürültüsüne bedelmiş. İnsanlar sığınacak bir yer ararken Hiawatha ve kızı kıllarını bile kıpırdatmadan beklemişler. Derken büyük koruyucu, kutsayan bir tavırla ellerini kızının başına koyduğu anda kız sükunet içinde "Elveda babacığım" demiş. Kız sonra gizemli kuşun kanatları arasında oturmuş ve kuş daireler çizerek bulutlara doğru yükselmiş ve en sonunda göğün uçsuz bucaksız boşluğu içinde gözlerden yitip gitmiş. İnsanlar olup biteni korku içinde izlemiş ama Hiawatha acıdan ne yapacağını bilmez ve bitkin bir halde yere çökmüş ve üstünü panter postundan bir kaftanla örtmüş. 3 gün boyunca öylece sessiz oturmuş ve yanına yaklaşmaya kimse cesaret edememiş. İnsanlar yegane kızını halkının kurtuluşu adına yukarıdaki manitulara kurban mı vermişti acaba diye merak içindeymiş. Ama büyük koruyucu bu konuda ne tek bir kelime etmiş, ne kızından ne de onu alıp götüren gizemli kuştan söz etmiş. Hiawatha 3 gün yas tuttuktan sonra 4. günün sabahı kalkmış ve gölün serin berrak sularına dalarak ruhunu arındırmış. Sonra büyük meclisin toplanmasını istemiş. Reisler, yaşlılar ve de bilge kişiler kutsal ateşin etrafında daire halinde oturduklarında Hiawatha karşılarına geçip "Geçmiş geçmişte kaldı. Bizi ilgilendiren şu anımız ve geleceğimizdir. Evlatlarım, beni iyi dinleyin çünkü bunlar size son sözlerim. Aranızdan çekilme vaktim artık pek yakın. Evlatlarım, savaş, korku ve kargaşa sizi köylerinizden koparıp burada bu kutsal kamp ateşinin etrafında topladı. Ortak bir tehdit karşısında ve ailelerinin yaşamından duyduğu endişeyle her kabile tek başına çare arayıp tek başına davranınca paramparça olup dağıldınız. Sizi nasıl küçük bir grup insanken geliştirip çoğaltarak birçok halklar haline getirdiğimi unutmayın. Şimdi tekrar birleşmeli, tek bir vücut halinde hareket etmelisiniz. Evrensel kanunu umursamayan, kış fırtınaları gibi bizleri silip süpüren, her yere ölüm ve yıkım getiren bu vahşi düşmanlarımızla hiçbir kabile tek başına başa çıkamaz. Evlatlarım, kulaklarınızı iyi açıp beni dinleyin. Kardeş olduğunuzu ve birinizin mahvının hepinizin mahvolması anlamına geldiğini unutmayın. Bir ateşiniz, bir çubuğunuz ve bir savaş sopanız olmalıdır, demiş. Hiawatha 5 kabile ateşçisine ateşlerini büyük kutsal kamp ateşiyle birleştirmelerini işaret etmiş ve onlar da bunu yerine getirmişler. Sonra büyük koruyucu, tatlı hoş kokusunun daire halinde oturmakta olan bilgi kişileri sarıp sarmaladığı kutsal tütünü ışıldayan kızıl korların üzerine serpiştirdi. Onundagalar, sizler güçlü kuvvetli savaşçıları barındıran bir kabilesiniz. Gücünüz sağ derinlere kadar inen kökleriyle en çetin fırtınalar karşısında bile dimdik ayakta durabilen çam ağaçları gibi. Sizler koruyucular olun, sizler birinci halk olacaksınız. Oneida, sizin adamlarınız bilgelikleriyle ünlü. Sizler kabilelerin akıl hocalığını yapacaksınız. Sizler ikinci halk olacaksınız. Seneca, ayağınıza çabuksunuz, ağzınız iyi laf yapar. Sizler sözcü olacaksınız. 3. halk da sizsiniz. Cayuga, en kurnaz olan sizlersiniz. Kano yapımında ve idaresinde en becerikli kabilesiniz. Irmaklarımız size emanet. 4. haksınız siz. Mohawk, mısır, fasulye ekip yetiştirmede ve longhouse inşa etmede üstünüze yok. Sizler levazımcılarsınız. Kabileler, bir savaşçının savaş sopasını kavramış elinin 5 parmağı gibi olmalısınız. Birlik olun ki düşmanlarınız o zaman önünüze boyun eğecek ve geldikleri yere kuzeyin çöplüklerine geri döneceklerdir. Bırakın sözlerim yüreklerinizin ve aklınızın derinliklerine işlesin. Şimdi çekilip kendi aranızda bir toplantı yapın ve yarın öğütlerimi tutup tutmayacağınızı bana bildirin. Ertesi sabah 5 halkın reisleri ve bilge kişileri o günden itibaren tek bir millet gibi hareket edecekleri sözüyle Hiawatha'nın karşısına çıkmışlar. Hiawatha buna pek sevinmiş. Göğün o kocaman gizemli kuşundan düşmüş olan göz kamaştırıcı beyaz tüyleri toplamış ve bunları Birleşen Halkların liderlerine vermiş. Bu tüyler sayesinde demiş, bundan sonra Akono Shune, Irokueler olarak bilineceksiniz. Böylece büyük birleştirici Hiawatha'nın yardımıyla muhteşem 5 halkın birliği Legion of 5 Nations doğmuş, olmuş ve bu birliğe dahil kabileler batının büyük ırmağı ile doğunun engin denizi arasındaki topraklarda hiç rahatsız edilmeden ellerini kollarını sallayarak gezip durmuşlar. Yaşlılar birleşik kabilelerin baş reisi olması için Hiawatha'ya yalvar yakar olmuşlar ama o onlara bu asla olamaz çünkü sizleri terk etmek zorundayım demiş. Dostlarım ve kardeşlerim, kabilelerinizin içinden en bilge kadınları seçin ve onları gelecekteki kabile anneleri ve ara bulucular olarak atayın. Onların ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları gidermelerine ve dostlukları tekrar kurmalarına izin verin. Reisleriniz, aranızda anlaşmazlıkları ortaya çıktığında bu kadınlara gidip akıl danışacak kadar bilgelik göstersinler. Artık söyleyeceğimi söylemiş bulunuyorum. Elveda. O anda birleşik kabile halkının kulağına hışırdayan yapraklar ve sayısız kuş ötüşü gibi tatlı bir ses gelmiş. Hiawatha büyülü kanosuna binmiş ve gölün suları üzerinde kayıp gideceği yerde kano yavaşça göğe yükselmiş ve bulutların arasında gözden kaybolmuş. Hiawatha artık yok ama onun öğretileri o günden beri halkının kalbinde yaşamaya devam etmektedir. Victoria kaynaklarınca yeniden derlenmiştir. 1714 yılında Tuscarora kabilesi Irak Birliği'ne katıldı. Bu birlik ta 15. yüzyıldan beri varlığını korumakta ve bugün Six Nations, altı halk olarak bilinmektedir. Bu birlik şimdilerde Kuzeydoğu Pensilvanya ve Britanyalılarla yandaş oldukları devrim savaşlarına kadar Kuzey New York olan bölgede güçlü bir kuvvet olmuştur. 1748 yılında imzalanan Fort Sandwich Anlaşması'nın ardından bu birlik güç kaybetmiş ama hiçbir zaman resmi olarak lağvedilmemiştir. Tatlı Büyücünün Yaşamı ve Ölümü, Kuzey Cheyenne. Büyülü Ok hikayesinin bu versiyonunda Arrow Boy yerine Cheyenne'lere dinlerini, sosyal yaşam kurallarını ve siyasi birliklerini asıl getiren tatlı büyücüdür. Çok uzun zaman önce insanların kanunları, toplum içinde davranış kuralları yokmuş. Yaşamlarını sürdürmek adına bildikleri yok denecek kadar azmış. Ve cahillikleri yüzünden yüz kızartıcı davranışlarda bulunuyorlarmış. Çünkü yaşamın anlamından bir haberlermiş. Bunların arasında bir adam varmış ki, onda doğuştan doğruyu yanlıştan ayırt etme becerisi varmış. O ve hanımın gurur duyulacak bir aile olarak iyi yürekli ve aşırı çalışkan insanlarmış. Utanma duyguları olduğundan yanlış işler yapmaktan kaçınırlarmış. Tek evlatları güzel mi güzel ve kendi halinde kızların evlenip çoluk çocuğa karışmaları gerektiğini düşünmeye başladığı yaşta bir kız çocuğuymuş. Bir gece rüyasında bir erkek sesi ona hem güzel hem kendi halinde hanım hanımcık ve hem de genç birisin. Bu yüzden sweet root, tatlı kök ziyaretine gelecek senin demiş. Bunu alt tarafı bir rüya işte deyip göz ardı eden kız ertesi sabah günlük işlerine dalmış. Ama bir sonraki gece aynı sesi gene duymuş. Anne sütünün akmasını sağlayan kadın büyüsü Sweet Root geliyor. Sweet Root, kur yapan bir erkek gibi geliyor. Kız uyandığında duyduğu sözleri bir mana verememiş ama gene umursamazca omuz silkmiş. İnsanlar rüyalarına biçim veremezler ki diye düşünmüş kendi kendine ve bir büyü kökünün birini ziyarete geleceği fikrini saçma bulmuş. Üçüncü gece rüya tekrarlamış ama bu sefer o kadar sayıcıymış ki sanki üzerinde yattığı bizon postunun kenarında biri oturuyormuş gibi gelmiş ona. Onunla konuşuyor, Sweet Root geliyor, iyice yaklaştı, kısa bir süre sonra yanında olacak diyormuş. Dördüncü gece gene aynı rüyayı, aynı kişiyi görmüş, aynı sesi duymuş rüyasında. Pek canı sıkılan kız sabah olunca bunları annesine anlatmış. Bunda bir iş olmalı anne demiş, o kadar sayıcı gibi ki bu pekala bir adam sesi. Annesi, yok canım topu topu bir düş işte demiş, hiçbir anlamı falan yok. Ama o andan itibaren kız kendini bir tuhaf hissetmeye başlamış. İçinde bir şeyler kıpırdanıyor, gitgide büyüyormuş. Aradan birkaç ay geçince durum bütün açıklığıyla meydana çıkmış. Bir bebeği olacakmış. Anne babasına eline erkek eli bile değmediğini söylemiş. Onlar da kızlarına inanmışlar. Ama başkalarını inandırmak pek kolay olmayacağından durumunu gizlemiş. Doğum sancıları başlayınca kamptan çok uzaklara, çayırlara vurmuş kendini ve çalılardan bir barınak yapmış. Her şeyin üstesinden tek başına gelerek bir oğlan çocuğu doğurmuş. Bebeği kuruttuktan sonra yumuşak yosunlara sarmış ve onu orada sazdan kulübenin içinde tek başına bırakıp terk etmiş. Çünkü köyde babasız bir çocuk alay konusu olup oldukça kötü davranışlara uğrarmış. Onu biri bulsun diye dualar ederek köye üzgün bir halde ailesine geri dönmüş. Hemen hemen aynı anlarda yaşlı bir kadın da çayırlarda geziyor, bir hayvan kemiğiyle yeri katarak yabani şalgam arıyormuş. Bir ağlama sesi duyunca sese doğru yürüyüp sazdan kulübeye gelmiş. Orada bir bebek bulunca sevinçten deliye dönmüş çünkü kendisinin hiç bebeği olmamışmış. Bütün o kulübeciğin etrafı yer elması doluymuş. Hani şu anne sütünün akmasına yarayanlardan. Bunun üzerine bebeğe Sweet Medicine, tatlı büyücü adını takmış. Ona sevgisinden başka verebileceği hiçbir şey olmamasına rağmen onu alıp evine, Pejmür'de yoksul çadırına götürmüş. Yaşlı kadının oturmakta olduğu çadırın yanı başındaki çadırda küçük bir çocuğa bakıcılık yapmakta alan genç bir anne varmış ve kadıncağız Sweet Madison'e de bakmaya razı olmuş. Sweet Madison normal çocuklardan çok daha hızlı büyüyor ve öğreniyormuş ve kısa bir sürede süt içmeyi de bırakmış. Henüz 10 yaşına geldiğinde çoktan yetişkin bir insanın bilgeliğini ve yaşının çok ötesinde avlanma becerilerine ulaşmış. Ama bir ailesi olmadığından ve kampın kenar bir yerinde yoksul bir çadırda büyüdüğünden Sweet Madison'in olağanüstü güçlerinin kimse farkına bile varmamış. O yıl kıraklık olmuş, av yok denecek kadar azalmış ve köyde açlık almış yürümüş. Sweet Madison yaşlı kadına, "Büyük anne," demiş, "bana eski bir bizon derisi bul, yırtık pırtık, kullanılmış, kurumuş falan olabilir, hiç fark etmez." Kadın aramış taramış ve döküntülerin arasında aç köpeklerin kemirdiği buruş buruş kavruk bir parça bulabilmiş. Bunu Sweet Madison'e getirdiğinde çocuk ona, "Bunu kampın dışındaki nehre götür ve akan suda yıka, katlanabilir hale getir ve kazıyarak iyice temizle," demiş. Kadın söylediklerini yerine getirince Sweet Madison bir söğüt dalı almış, onu bükerek bir çember haline getirmiş ve kutsal kırmızı toprak boyasıyla boyamış. Bizon derisini uzun bir şerit halinde kesmiş ve ileri geri yaparak bunu çemberin üstüne sarmış ve böylece ortası delik bir nevi bir ağ meydana getirmiş. Sonra da 4 adet yaban kirazı çubuğu kesmiş ve bunların ucunu sivrilterek ocaktaki ateşte kavurarak sertleştirmiş. Ertesi sabah, "Büyük anne benimle gel," demiş. "Seninle çember çubuk oynayacağız." Çemberi ve çubukları almış ve kamp meydanının orta yerine çıkmış. "Büyük anne, şu çemberi yuvarla bakalım bana," demiş. Kadın çemberi yerde yuvarlamış ve Sweet Madison her seferinde tam isabet ettirerek çubukları çemberin içinden geçirmeyi becermiş. Çok geçmemiş ki erkek kadın, çoluk çocuk büyük bir kalabalık bu garip yeni oyunu seyretmek amacıyla köyün meydanını doldurmuş. Derken Sweet Madison, "Büyük anne, bırak bir kere daha vurayım ve onu kocaman besili bir bizon haline sokayım," diye bağırmış. Dart oynar gibi çubuğunu tekrar savurmuş, çubuk yine çemberin tam ortasından geçmiş ve bu olunca da çember kocaman, besili, sarı bir bizon buzağısı oluvermiş. Çubuk buzağının kalbini delip geçtiğinden buzağı oracıkta düşüp ölmüş. Bunun üzerine Sweet Madison, "Alın işte, size bol bol et, oturup yiyin," demiş. "Hadi gelin de kesin şu hayvanı." İnsanlar toplaşıp iri körpe bizon etlerini ateşte bir güzel çevirmişler. Ne kadar et sıyırırlarsa sıyırsınlar, kemiklerin üzerinde et hiç bitmemiş. Ne kadar yerlerse yesinler, kaplarındaki et hiç eksilmemiş. Böylece insanlar tıka basa yiyip içmişler ve kıtlıktan eser kalmamış. Bu Cheyenne kabilesinde oynanan ilk çember çubuk oyunuymuş. Bu kutsal oyun bir sürü güçler içerir ve hala da oynanmaktadır. Bir delikanlının ilk avı aklından hiç çıkmayacak kadar yaşamındaki en önemli olaydır. Delikanlı ilk bizonunu vurduğunda adına bir ziyafet verip ona erkeklik unvanını takacak olan babası tarafından onurlandırılacaktır. Ama Sweet Madison için böyle bir ziyafet olası değilmiş. Gene de ilk avında besili bir bizon buzağısı vurmayı becerdiği için pek de sevinçliymiş. Yaşlı bir adam, öyle pek ava çıkamayacak kadar fazlaca yaşlı ama hala dediği dedik, buyrukçu bir reis yanına geldiğinde hayvanı yüzüyor, doğruyormuş. "Reis, bu tam aradığım gibi bir post," demiş, "ona el koyacağım." Sweet Madison, "ilk avı bir delikanlının elinden alınmaz," demiş. "Bundan mutlaka haberim vardır ama etin yarısını sana ikram edebilirim çünkü yaşlılara saygım vardır." Reis eti aldığı gibi posta da el koymuş ve oradan uzaklaşmaya başlamış. Sweet Madison postun bir ucundan tutmuş ve aralarında bir itiş kakıştır almış yürümüş. Reis elindeki kırbaçla Sweet Madison'e vuruyor ve "senin gibi sefil bir oğlan çocuğu ne cesaretle bir reise karşı geliyor ha?" diye bağırıyormuş. Kırbaç darbeleri yüzüne indikçe Sweet Madison'in içindeki savaşçı ruh gitgide kabarıyormuş. Eline geçirdiği kocaman bir bizon budunu adamın kafasına indirivermiş. Bazılarına göre Sweet Madison adamı öldürmüş, bazılarına göre ise yaşlı adam bayılarak yere düşmüş. Ama köy halkı alt tarafı tıfıl bir çocuğun eski bir reise karşı gelmeye cüret etmesine pek kızmış. Bazıları "onu kırbaçlayalım," diğer bazıları ise "onu öldürelim," demiş. Yaşlı kadının kulübesine geri dönen Sweet Madison olacakları hissetmiş. "Büyük anne, cengaverler topluluğundan bazı gençler hakkımı aradığım için beni öldürmeye gelecekler," demiş. kadına kendi için yaptıklarına sonsuz teşekkürler ederek sıvışıp köyden kaçmış. Daha sonra gelip de delikanlıyı orada bulamayan genç savaşçılar o kadar hiddetlenmişler ki kulübeyi yıkıp ateşe vermişler. Ertesi gün biri Sweet Medicine'i Fox, tilki kafası başlıklı post giymiş savaşçı. Cengaver giysileri içinde bir tepede dikilmiş köyü gözlerken görmüş. Düşmanları hemen peşine düşmüşlerse de ona hiçbir zaman ulaşamamışlar. Ve sonunda bezip onu kovalamaktan vazgeçmişler. Bir sonraki gün bu sefer Elk, geyik kafası başlıklı post giymiş savaşçı. Cengaver olarak görünmüş. Elinde üzeri samur kürkü kaplı bir ucu kıvrık savaşçı asası varmış. Onu yakalayıp öldürmeyi tekrar denemişler ama onları gene atlatmış. Üçüncü günün sabahı kırmızıya boyanmış bir yüzle ve Red Shield tüylerini kızıl kalkan, bezenmiş bir giysiyle dördüncüsünde ise Dog, köpek kapısı başlıklı post giymiş savaşçı. Cengaver giysileri içinde arkasından kovalayanlara bizon kılığıyla bağlanmış küçük bir cıngırak sallayarak karşılarına çıktığında artık çabalarının beyhude yere olduğu gerçeğini boyun eğmişler. Beşinci günde baştan aşağı Çayan reislerinin tören giysileri içinde çıkmış ortaya. Bu köyün cengaverlerinin iyice tepesini attırmış ama onu gene ele geçirmeyi başaramamışlar ve o günden sonra da onu bir daha gören hiç olmamış. Tek başına çayırlarda gezip tozan delikanlı, onu karanlık ormanlarla kaplı harika bir dağlık araziye yönlendirmekte olan bir ses duymuş. Hepsinden ayrı tek başına duran bir dağ, aynı kocaman bir kızılderili çadırına benziyormuş. Bir batı diye bilinen kutsal büyülü dağ. Sweet Medicine epey bir zamandır kapalıymış gibi duran ya da belki yalnız ona görünen gizli bir geçit görmüş ve oradan dağın içine girmiş. Bu dağın içi aynı bir kızılderili çadırı gibi oyukmuş ve içerisi sıradan gibi gözüken ama aslında gerçekten çok güçlü ruhlar olan kadınlı erkekli insanlarla doluymuş. Bu kutsal insanlar, evlat içeri gel seni bekliyorduk demişler ve Sweet Medicine yerine oturunca da ona döndüğünde halkını öğretip onları bilgilendirebilsin diye Çayan tarzı yaşamı öğretmeye başlamışlar. Ruhlar ilk başta ona 4 kutsal oku vererek bu sana verdiğimiz büyük bir armağandır demişler. Bu harika oklarla kabilen kalkınacaktır. Bu oklardan ikisi savaş, diğer ikisi de avlanmak içindir. Ama bu 4 okun daha nice marifetleri vardır bilesin. Onlar çok büyük güçlere sahiptir. Bir insanın nasıl yaşaması gerektiğine dair kuralları içerirler. Ruhlar, Sweet Medicine'e bu oklarla nasıl ayin yapıldığını, nasıl saklanmaları gerektiğini ve nasıl tazelenebileceklerini öğretmişler. Ona 44 reisin bilgece kanunlarını öğretmişler. Cengaver topluluklarının uyacakları kuralları nasıl saptayacağını anlatmışlar. Ona, kadına nasıl değer verilip nasıl onurlandırılabileceğini öğretmişler. İnsanların yaşamlarını sürdürmesine, sağ salim yaşamalarına ve gelişip refaha ulaşmalarını sağlamaya yararlı birçok şey öğretmişler ona. En son olarak da içinde kutsal okları saklayabileceği çadırı nasıl yapacağını tarif etmişler. Sweet Medicine saygıyla dinlemiş ve iyice kafasına sokmuş bütün anlatılanları ve en sonunda da yaşlı bir ruh adam hem Sweet Medicine'i hem de kutsal okların içinde bulunduğu çıkını arındırmak için tüstüler yapmış. Bütün bunlardan sonra Çayan çocuk kutsal çıkını sırtına vurduğu gibi halkının yanına dönmek üzere uzun bir yolculuğa çıkmış. Onun yokluğunda ülke kıtlıktan kırılmış. Bizonlar izlerini kaybettirip ortadan yok olmuşlar çünkü nasıl yaşayacaklarını ve nasıl davranacaklarını bilmeyen insanlara çok kızmışlar. Sweet Medicine köye ulaştığında çamurdan yaptıkları bizon şekilleriyle oynamakta olan bezgin, cansız, derisi kemiğine yapışmış, kaburgaları sayılan bir grup çocuk görmüş. Sweet Medicine hiç beklemeden bu çamurdan şekilleri kocaman parçalar halinde yağlı ve lezzetli bizon etine dönüştürmüş. Ufaklıklara hadi bakalım alın size istemediğiniz kadar et demiş. Bunlardan bir yığın et de ailelerinize artacaktır. Eti, yağları ve dilleri alın köye götürün ve sabah genç iki sıkı avcıyı köyün dışında bekliyor olacağımı söyleyin onlara. Çocuklar eteği köye götürmüşler ve ertesi sabahta iki sıkı avcı genç köyün dışına çıkmışlarsa da bütün görebildikleri tepelerinde daireler çizerek uçmakta olan bir kartal olmuş. Ondan sonraki günler hep söyleneni yaptılarsa da bir sonuç alamamışlar ama dördüncü gün gelip çattığında Sweet Medicine'i bir tepenin üstünde dikilmiş köye bakarken görmüşler. İki avcıya gelirken yanımda yaratıcıdan ulu büyülü dağın içindeki ruhların yolladığı harika bir armağan getirmiş bulunuyorum. Halkınıza köyün orta yerine kocaman bir kulübe yapmasını söyleyin. Kulübenin zeminini ada çayı ile kaplayın ve içinde tütsüler yakın. Herkese çadırlarına çekilmesini ve dışarı çıkmamasını söyleyin, çünkü beni gelirken kimse görmemeli. Sonunda her şey hazır olunca, Sweet Madison ağır adımlarla köye doğru yürürken, 4 kere, Cheyenne halkı, elimde büyük bir güçle size geliyorum, neşelenin, kutsal okları da getiriyorum beraberimde diye bağırmış. Elinde kutsal ok çıkını olduğu halde çadıra girmiş ve henüz doğru dürüst yaşamayı öğrenemediniz. İşte bu yüzden yukarıdaki kişilerin arası bozuk sizinle ve bu yüzden biz onlar ortalardan yok oldular demiş. İki genç avcı bir ateş yakmışlar ve Sweet Madison geyik kemiğinden bir çubuğa kutsal tütün doldurmuş. Bütün gece insanlara kutsal dağın içinde ruhların kendisine öğrettiklerini aktarmış. İşte bu öğretiler Tisis Tistasları, yani gerçek Cheyenne halkını oluşturmuş. Sabaha karşı Sweet Madison 4 tane kutsal şarkı söylemiş. Her şarkıdan sonra çubuğundan bir nefes çekmiş ve onun kutsal soluğu çadırın tepesindeki duman deliğinden süzülerek yukarılara, ulu bilinmeyene ulaşmış. Gün doğumunda güneş yükselirken insanlar kutsal okların olduğu yerden dışarı çıkınca çayırların bizon kaynadığını görmüşler. Ruhlar artık kızgın değillermiş. Kıtlıktan falan eser kalmamış. Bundan sonraki geceler boyunca Sweet Madison insanlara kutsal kanunlardan bahsetmiş. Uzun bir süre boyunca Cheyenne'lerle birlikte yaşamış ve onları kutsal çayırların en saygıdeğer, övünçle dolu bir kabilesi haline getirmiş. Yaratıcı her ne kadar ona 4 yaşam vermiş de olsa, Sweet Madison ölümsüz değilmiş. Yalnızca kayalar ve dağlar sonsuza dek kalıcıdırlar. Yaşlanıp elden ayaktan düşünce ve kararlaştırılmış ayrılık zamanının yaklaşmakta olduğunu hissedince, insanlardan onu alıp Saltbeer Battle dağının eteklerine götürmelerini istemiş. Orada ona akasya ağacı dallarından ve üzerleri ağaç kabukları ve yapraklarla kaplı kayın ağacı kütüklerinden küçük bir kulübecik yapmışlar. Kulübenin zeminine ada çayı, yassı sedir ağacı yaprakları ve hoş kokulu otlar serpiştirmişler. Burası ölünmesi hoş bir kulübecik olmuş ve onu alıp oraya getirdiklerinde onlara son bir söylevde bulunmuş. Kafamın içinde ölümümden bir süre sonra buralara ellerinde ateş kusan çubuklarla derileri açık renk, sakallı bir takım insanların geleceğini gördüm. Ülkeyi basacak ve sizleri önlerine katıp götürecekler. Yaşayasınız diye size etini veren hayvanları öldürecek ve tuhaf hayvanlar getirecekler. Sizleri savaş, kötülük, garip hastalıklar ve ölümle tanıştıracaklar. Size Mahau'yu, yaratıcıyı ve öğrettiklerini unutturmaya çalışacaklar ve kendi garip, kötülük dolu yollarını dayatacaklar. Toprağınızı ta ki sonunda elinizde hiçbir şey kalmayana dek ufak ufak gasp edecekler. Bunları size anlatmak hiç hoşuma gitmese de bilmenizde yarar var. Bu kötü günler gelip çattığında siz erkekler ve özellikle de siz kadınlar son derece güçlü olmalısınız. Çünkü her şey sizlere bağlı. Hayatın devamını sağlayan siz kadınlarsınız ve siz zayıflık gösterecek olursanız Cheyenne'ler de yok olup gideceklerdir. Söyleyeceklerim işte bu kadar. Sonra Sweet Madison ölmek üzere kulübesine girmiş. 1967 yılında Montana, Lemdir Kızılderili yerleşim bölgesinde Strange Owl, Garip Baykuş ailesi üyelerince anlatılmış. Richard Erdoğan tarafından kaleme alınmıştır. 19. ayrımın sonu, sayfa 276.